Ayrım 8, 0'a 1 kala, Ken Follett, sayfa 95. Saat 12. İkinci aşama merkezi bir boru çevresinde halkı oluşturan 11 Baby Sergeant roketinden ibarettir. Üçüncü aşamada birbirleriyle 3 transvers ile birbirine tutturulmuş 3 Baby Sergeant motoru, üçüncü aşamanın üzerinde burnunda uydu bulunan tek bir roket vardır. Geri sayma X-630 dakikadaydı. Cape Canaveral burnunda uğultu vardı. Roketçilerin hepsi de aynıydı. Hükümet istediği takdirde silah yaparlardı. Ancak onların hayalleri uzaydaydı. Explorer ekibi birçok güdümlü füze yapmış fırlatmıştı. Ancak bu seferki yeryüzü çekiminden kurtulacak ve atmosferin ötesine gidecekti. Ekiptekilerin çoğu için bu akşamki fırlatış bütün bir ömrün umutlarını gerçekleştirmiş olacaktı. Elspeth de aynı duygular içindeydi. Yan yana bulunan D hangarı ile R hangarında üstlenmişlerdi. Standart uçak hangarının planı güdümlü füzelere uyuyordu. Geniş orta yerde roketlerin kontrolü yapılabiliyordu. Her iki yanda iki katlı kanatlar, bürolar ve küçük laboratuvarlar vardı. Elspeth R hangarındaydı. Zamanının büyük bölümünü dışarıda geçiren roket fırlatma yöneticisi patronu Willie Fredrickson'un bürosunda daktilosu ve yazı masası vardı. Elspeth'in işi roket fırlatma programını hazırlayıp dağıtımını sağlamaktı. İşin kötü yanı programın sık sık değişikliğe uğramasıydı. Amerika'da kimse daha önce roket göndermiş değildi. Her an yeni bir sorun çıkıyordu. Bir parça değiştirmek ya da düzenekte bir yenilik yapmak gerekiyordu. Elspeth 2'de bir programı güncelleştiriyordu. Ekipteki bütün gruplarla temas halinde olması gerekiyordu. Steno defterine plan değişikliklerini kaydediyor, sonra da notlarını daktilo edip fotokopi çıkardıktan sonra dağıtımını sağlıyordu. İşi gereği her yere gitmesi, hemen hemen her şeyi bilmesi gerekiyordu. Bir engel çıktığında hemen nedenini anlıyor ve çaresini de ilk bulanlar arasında oluyordu. Sekreterdi ve sekreter maaşı alıyordu. Düşük maaşına pek aldırış etmiyordu. Yaptığı iş hoşuna gidiyordu. Radcliffe'deki sınıf arkadaşlarının bazısı gri kaşe giysili patronlardan dikte alıyorlardı hala. Bu öğlenki güncelleştirme işi tamamdı. Kağıt destelerini aldı ve dağıtmak üzere odasından çıktı. Acelesi vardı ama bugün böyle davranması normaldi. Böylece Luke'u düşünmekten kurtulmuş oluyordu. İçinden geldiği gibi davranacak olsa dakikada bir Anthony'yi arardı. Haber maber var mı diye. Aptalca bir şey olurdu bu. Acayip bir durum olsa onun kendisini arayacağını biliyordu. Şimdi işini düşünmek zorundaydı. İlk işi basın bölümüne uğramak oldu. Halkla ilişkilerciler telefonlara sarılmışlar, güvendikleri röportajcılara bu gece roketin fırlatılacağını söylüyorlardı. Ordu zaferini görmeleri için gazetecilerin gelmesini istiyordu. Ne var ki resmi haber olayın akabinde yayımlanacaktı. Tarifeli roket fırlatmalar geciktiği gibi bir pürüz çıkıyor, iptal de edilebiliyordu. Roketçiler gazetelerde yayımlandı bir kez, teknik bir sorun yüzünden gecikme, feci bir yenilgi gibi yorumlanıyordu. Bütün ileri gelen haber örgütleriyle anlaşmalara vardı. Kuyruk tutuşmadıkça, yani roketin motoru çalıştırılmadıkça hiçbir şey yayımlamayacakları koşuluyla kendilerine önceden haber veriliyordu. Baştan başa erkeklerin çalıştığı bir büroydu. Dolayısıyla program basın yetkilisine vermek üzere içeri girince bakılıyordu. Kendisinin çekici olduğunu biliyordu. Solgun bir yüzü, uzun heykelsi bir vücudu vardı. Ama öyle bir yanı da vardı ki kararlı ağız ifadesi ya da ne bileyim belki de yeşil gözlerindeki o tehlikeli ışık yüzünden erkekler arkasından neredeyse ıslık çalacak gibi oluyor, yavrum diyesi geliyordu. Roket ateşleme laboratuvarında kolları sıvalı 5 bilimci bir tezgahın önünde durmuş, ateşten çıkmışa benzeyen yassı bir madene endişeli endişeli bakıyordu. Ekip şefi günaydın Elspeth dedi. İngilizce şivesi bozuktu. Çoğu bilimciler gibi savaşın sonunda ele geçirilmiş ve roket programında çalışmak üzere Amerika'ya getirilmiş bir Almandı. Programın bir kopyasını ona verdi. O programa göz atmadan programı aldı. Elspeth masadaki nesneyi göstererek ne o diye sordu. Jet pervane kapağı. Elspeth ilk aşamanın kuyruk içinde pervane kapaklarıyla yön verildiğini biliyordu. Ne oldu peki? Yanan yakıt madeni aşındırıyor diye açıkladı. Konusuna kaptırdı mı bir kez Alman şivesi daha bir belirginleşiyordu. Bir dereceye kadar bu her zaman olan şeydir. Ne var ki normal alkol yakıtı ile pervane kapakları görevlerini yerine getirecek kadar dayanıyor. Bugün kullandığımız yeni yakıt daha uzun süre yanabiliyor. Egzoz hareket hızı da daha yüksek. Hydyne adlı yakıtın. Gel gelelim pervane kapaklarını öyle aşındırıyor ki roketi yönlendirmede işe yaramayacak. Bunu söylerken çaresizlik ifade eder gibi iki elini açtı. Yeterli test yapma zamanımız olmadı. Galiba bütün bilmem gereken şey bunun fırlatmayı geciktirip geciktirmeyeceği. Elspeth'in yeni bir ertelemeye tahammülü yoktu. Bu heyecanlı bekleyiş yeter derecede bozmuştu zaten onu. Biz de buna karar vermeye çalışıyoruz ya. Keller çevresindeki meslektaşlarına baktı. Öyle geliyor ki bana yanıtımız boş ver deneyelim hele şansımız olacaktır. Ötekiler de ağırbaşlı bir tavırla evet der gibi baş salladı. Elspeth rahatlamıştı. Ama nazar değmesin dedi ve gitmek üzere döndü. Başka söyleyecek söz yok dedi Keller. Ötekiler de kahkahayla güldüler. Elspeth dışarı yakıcı Florida güneşine çıkmıştı. Hangarlar burnu kaplayan bodur ağaçların, palmiyeler, bodur meşeler ve yalın ayak yürümeye elverişli olmayan dikenli otlarla kaplı bir alanın ortasındaki açıklıktaydı. Toza batmış bir uçak manevra alanını geçip D hangarına girdi. İçerideki gölge serin bir esinti gibi geldi yüzüne. Telemetre odasında Hank diye bilinen Hans Müller'i gördü. Kendisine işaret ederek 135 dedi. Oynadıkları bir oyundu bu. Karşısındakinin söylenen rakamdaki acayipliği sezmesi gerekiyordu. Çok kolay dedi Elspeth. Birinci haneyi al, ikinci hanenin karesiyle üçüncü hanenin kübünü ekle. İlk düşündüğün sayıyı bulursun. Elspeth ona denklemi verdi. 1 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 artı 5 üzeri 3 eşittir 135. Pekala dedi, bu diziyi izleyen bir sonraki sayı nedir? Bu Elspeth'i biraz düşündürdü, sonra 175 dedi. Yani 1 üzeri 1 artı 7 üzeri 2 artı 5 üzeri 3 eşittir 175. Doğru, kazandın. Cebine elini sokup arandı ve 10 sent çıkardı. Elspeth aldı 10 senti. Kazanırsan geri veririm dedi. 136. Ha? Kaşını çattı. Dur bakayım. Hanelerinin küplerinin toplamı. 1 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 artı 6 üzeri 3 eşittir 244. Şimdi işlemi tekrarla ve ilk düşündüğün sayıyı bul. 2 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 eşittir 136. 10 sentini ona geri verdi. 10 sent ile birlikte güncelleşmiş programı da. Dışarı çıkarken duvardaki bir telgrafa ilişti gözü. Benim küçük uydum tamam, şimdi sıra sizde. Müller Elspeth'in telgrafı okuduğunu gördü. Stirlinger'in karısından. Stirlinger araştırma şefiydi. Oğlu oldu da. Elspeth gülümsedi. Haberleşme odasında iki ordu teknisyeni ile birlikteydi Willy Fredrickson. Pentagon ile teletip bağlantısını kontrol ediyorlardı. Patronu uzun sıska bir adamdı. Kafası kabaktı. Orta çağ rahipleri gibi tek tük kıvırcık saçı vardı. Teletip makinesi çalışmıyordu. Willy bozuk çalıyordu. Ama programı alınca Elspeth'e teşekkür eder gibi "Elspeth sen 22 karat altın gibisin" dedi. Bir iki dakika sonra Ville'nin yanına iki kişi geldi. Biri elinde bir harita kara kuvvetleri subayı, öteki ise bilimcilerden Stimmens idi. "Subay, sorun var," dedi. Ville'ye haritayı verdi ve sözüne devam etti. "Jet akımı güneye yöneldi. 235 kilometre süratle esiyor." Elspeth'in yüreğine inecekti. Bunun anlamını biliyordu. Jet akımı 30-40 bin feet yükseklikte stratosferde esen bir hava akıntısıydı. Normalde Cape Canaveral üzerinden geçmezdi. Ama belli olmazdı gene de. Çok güçlü bir hava akıntısıydı. Roketi yolundan saptırabilirdi. Ne kadar güneye yönelmiş durumda?
Florida'nın üzerini tamamen kaplıyor, dedi subay.
Willy Stimmens'e döndü. Bunu hesaba katmıştık değil mi?
Pek sayılmaz, dedi Stimmens.
Tahminimize göre roket 193 kilometrelik hıza dayanabilir, o kadar. Willy subaya döndü. Bu geceki hava raporu ne diyor? 285 kilometreye kadar çıkabilir. Jet akıntısının geri kuzeye doğru döneceğini gösteren bir emayı yok.
Kahretsin, dedi Willy eliyle kafasını sıvazlayarak.
Elspeth Willy'nin ne düşündüğünü biliyordu. Fırlatma bu durumda yarına ertelenebilirdi. Bir meteoroloji balonu fırlatılsın diye emir verdi. Hava raporunu 5'te yeniden gözden geçireceğiz.
Elspeth programına hava gözlemini ekledi ve buruk bir ifadeyle ayrıldı. Mekanik sorunlar çözülebiliyordu ama hava için yapılacak bir şey yoktu.
Elspeth cipe atladı ve 26 numaralı fırlatma ünitesine doğru yola koyuldu. Yol tozluydu, çalı çırpı doluydu. Jip de yolda bırakılmış, tekerlek izlerinde sallanıp duruyordu. Bir hendekten su içmekte olan beyaz kuyruklu bir geyiği ürküttü. Geyik fırlayıp çalılıklara daldı. Cape Canaveral burnunda bodur ağaçlarla kaplı arazide gizlenen epey yaban hayvanı vardı. Timsahlar ve Florida panterleri olduğu söylenirdi ya, Elspeth görmüş değildi. Gözetleme yerinin yanına park etti ve 26B numaralı fırlatma rampasına baktı. Ayaklı destek bir petrol kuyusundan getirilmiş iskeleydi. Florida'nın nemli ve tuzlu havasından dolayı oluşabilecek paslanmayı önlemek için turuncu bir boya ile boyanmıştı. Yanında platformlara çıkan bir asansör vardı. Yapı genelde tatsız tuzsuz bir görünümdeydi. İşlevsel bir yapı, estetiğe önem verilmemiş diye düşünüyordu Elspeth.
Jüpiter J roketleri uzun beyaz kalemi bir örümcek ağına takılmış Yusufçuk gibi turuncu putreller karmaşası için hapsedilmişti. Erkek organına benzemesine rağmen erkekler ona dişil olarak atıfta bulunuyorlardı.
Elspeth de aynı fikirdeydi. Roket buraya getirildiğinden beri meraklı gözlerden saklamak için üst aşamaları örten branda bezinden gelin duvağı şimdi çıkarılmış bulunuyordu. Roket de güneş ışığı sayesinde parlak boya üzerinde daha bir parıldıyordu. Bilimciler siyasi kaygıları pek olmayan kimselerdi ama onlar da dünyadaki gözlerin üzerinde olduğunu biliyorlardı. Neredeyse 4 ay oluyordu. Sovyetler dünyanın ilk uydusu olan Sputnik 1 uzaya göndererek dünyayı hayrete düşürmüşlerdi. Kapitalizm ile komünizm çekişmesinin hala sürüp gittiği ülkelerde İtalya'dan Hindistan'a, Latin Amerika'dan Afrika'dan Hindi Çin'e yayılmıştı haber. En üstün bilim komünist bilimi diye. Bir ay sonra da Sovyetler bu kez Sputnik 2'yi içine bir köpek oturtarak fırlatmışlardı. Amerikalılar yerin dibine geçmişlerdi. Bugün köpek, yarın insan demekti. Başkan Eisenhower yıl sona ermeden Amerikan uydusunun da fırlatılacağı sözünü vermişti. Aralık ayının ilk cuması saat 12'yi çeyrek kala Amerikan Deniz Kuvvetleri dünya basını önünde Vanguard roketini fırlattı. Ne var ki birkaç metre gitmeden havada alev alıp yana yatarak beton üzerinde 1000 parçaya ayrıldı. Manşetlerin biri fiyaskonik idi.
Amerika'nın Jüpiter C roketi son umuttu. Üçüncü şıkkı yoktu. Bu da fiyasko ile sonuçlandığı takdirde Samarilla'nın uzay yarışından çekilmesi gerekecekti. Propagandadaki başarısızlık ise olayın doğuracağı yenilgilerin en hafifi olacaktı. Amerika'nın uzay programı suya düşmüş olacak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de yakın bir gelecek için uzayın hakimi olacaktı. Elspeth bütün bunların karşısında dikili duran tek bir rokete bağlı olduğunu düşünüyordu. Yakıt tankerleri gibi araçlar dışında fırlatma rampası alanına taşıt araçlarının girmesi yasaktı. Elspeth de arabasını park ettiği yerde bırakıp gözetleme yeriyle petrol kuyusu putrelleri arasında uzanan ve iki mahalli birbirine bağlayan kabloları içeren metal bir boru boyunca ilerledi. Yer seviyesinde kulenin arkasına uzun çelik bir kabin eklenmişti. O da turuncu renge boyanmıştı ve içinde bürolar ve makineler vardı. Elspeth arkadaki metal kapıdan girdi. Gözetimci Harry Lane katlanır bir sandalyeye oturmuş, başında kask, ayaklarında çizme, bir ozalit kopyayı inceliyordu. Elspeth, merhaba Harry dedi canlı bir sesle. Adam omurdandı. Fırlatma rampasında kadın görmek hoşuna gitmiyordu. Bunu belli etmemek için de herhangi bir zahmete katlanmaya niyeti yoktu. Elindeki programlardan birini metal bir masaya bırakıp çıktı. Kalın yeşil camlı ince uzun pencereli basık tavanlı bir yapı olan gözetleme yerine döndü. Kapılar açıktı. İçeri yürüdü. 3 bölme vardı. Yapı boyunca uzanan alet edevat saklı bir oda ile 2 ateşleme odası. Bunlardan biri A, soldaki B, sağdaki 2 fırlatma rampasına yöneltilmişti. Elspeth B ateşleme odasına girdi. Yeşil camdan içeri süzülen parlak güneş ışığı ortamı akvaryum havasına çeviriyordu. Pencerelerin önünde kontrol panelleri önünde oturmuş bir dizi bilimci vardı. Hepsi de üniforma giymiş gibi kısa kollu gömlekliydi. Başlarına geçirmiş oldukları kulaklıklarla fırlatma rampasındaki adamlarla konuşabiliyorlardı. Önlerindeki panellerin üzerindeki pencerelerden roketi izleyebiliyorlar ya da aynı imajı gösteren renkli televizyona bakabiliyorlardı. Ateşleme odasının arka duvarı boyunca kayıt memurları omuz omuza yakıt sistemindeki ısı derecelerini, basınçları, elektriksel etkinlikleri inceliyorlardı. Daha geride fırlatma rampasındaki roketin ağırlığını gösteren bir kantar vardı. Adamlar başlarındaki aygıtlarla fısıl fısıl konuşuyorlar, önlerindeki panelleri kontrol ediyorlar, o bu düğmeyi çeviriyorlar, birini kapatıp bir diğerini açıyorlar, kadranları ve sayaçları sürekli izliyorlardı. Başlarının üzerindeki saat ateşleme için geri kalan zamanı gösteriyordu ve 600'den 599'a sayıyordu. Programı bırakıp odadan çıktı. Hangara dönüş yolunda zihni yeniden Luke'a takıldı. Şimdi Anthony'ye telefon etmek için bahanesi vardı artık. Hava akımından söz edecekti. Bu arada Luke'u da sorardı. Bu onu canlandırdı. Hızla hangara girip merdivenlerden koşarak çıkıp bürosuna girdi. Anthony'nin direkt numarasını çevirdi. Karşısındaydı Anthony. Fırlatma büyük bir olasılıkla yarına kalıyor dedi. Stratosferde fırtına varmış. Arada fırtına olduğunu sanmıyordum. Hava akımından söz ediyorlar. Erteleme kesin değil, saat 5'te yeniden toplanacaklar. Toplantı sonucunu bana bildir olur mu? Elbette, Luke'dan ne haber? O konuda bir sorun ile karşı karşıyayız. Kalbi duracak gibi oldu. Ne gibi yani? Onu bulamıyoruz. Elspeth dona kaldı. Ne dedin? Adamlarımın elinden kaçmış. Aman ya Rabbim dedi. Başımız belada desene. 8. ayrımın sonu. Sayfa 103.